Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Kıymetli dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Allah nasip ediyor, sizlere hitap etme imkanını her hafta bize bahşediyor. Ne mutlu ki sıhhat veriyor, afiyet veriyor, ömür veriyor, efendim zihin veriyor, hafıza veriyor. Hitap edebilme kudreti, takati veriyor ve biz de sizlerle efendim bu imkanların neticesini paylaşabiliyoruz. Efendim en son çalıştığımız eserimiz programımızda Antik Roma düşünürlerinden, hatiplerinden, filozoflarından bilge bir adam dediğimiz ki bilgelik kültürüne de sahip çıkmamız gerektiğini sürekli söylüyoruz, ifade ediyoruz. Cicero idi. Cicero'nun İhtiyarlık diye küçük fakat muhit bir eseri vardı. Bu eserini 3 program, yanlış hatırlamıyorsam, boyunca analiz ettik. Değişik noktalara vurgu yaptık. Değişik noktaları kendimizce açmaya gayret ettik. Efendim, şimdi benim ilk gençlik yıllarından itibaren kılavuzum olarak addettiğim, hakikaten daha gencecik bir çocukken okuma imkanına hamdolsun kavuştuğum ve o dönemden beridir de hafızamda birçok kısmı bölüm halinde bulunan, ondan sonra çok istifade ettiğim basit fakat bir o kadar etkili güzel bir eser var. Bu eseri mutlaka her gencimizin okuması lazım geldiği kanaatindeyim. Gençlerimiz okumalı. Sadece video oyunları izlememeli, sadece online oyunlar oynamamalı, sadece internette surf yapmamalı, sadece Facebook'ta, Twitter'da, işte Instagram dedikleri efendim muhit alemde ya da enteresan alemde dolaşmamalı, sadece resme bakan insan olmamalı, izleyici olmamalı. Bu eseri başta olmak üzere mutlaka tavsiye ediyorum. Gençlerle Baş Başa, Ali Fuat Başgil Hoca'nın baş eserlerinden biri, ondan sonra kendi tecrübelerinden de istifadeyle yazdığı, hakikaten hala bugün birçok noktada geçerliliğini koruyan, birçok bilginin eskimediği, ondan sonra bir eser. Bu eseri gençlerle, yüreği genç olanlarla, gençlere hitap edenlerle buluşturmak istiyorum, herkesle. Ondan sonra çünkü her daim bize lazım olacak prensipleri içinde barındırıyor. O bakımdan önemli efendim. Şimdi sevgili dostlar, kitabın Büyükşehir Belediye'miz tarafından bir asli baskısı, bir de sadeleştirilmiş baskısı, bir arada olanı var. Ben sadeleştirilmiş kısmı konuşmayayım istiyorum. Ondan sonra bu sadeleştirilmemiş kısım üzerinden yürüyeyim istiyorum. Onu kendimce size ifade edeyim istiyorum. Çünkü sadeleştirilmemiş kısımdaki dil daha güzel, daha hoş bir Türkçe. Daha zarif, daha böyle münasip, ona daha akışkan, ahenkli bir Türkçe. Öbürü biraz daha takır tukur, biraz daha katır kutur. Ondan sonra doğrusu benim için tercihe şayan değil. Şimdi efendim, Ali Fuat Başgil Hoca tabii Fransa'da öğrencilik yapmış, talebelik yapmış. Orada da çok ciddi izlenimler edinmiş. Onları da bizimle paylaşıyor. Oradan hareketle biz de prensiplerimizi çalışmaya başlayalım. 1949 yılında yazmış bakın. Neredeyse 70 seneye yaklaşmış bu eser ama hala canlı, hala diri, hala herkese söyleyecek sözü olan bir eser. Efendim bir hususu paylaşmak isterim bu arada. Bu programlarımızda birçok kitabı ele alıyoruz. Ondan sonra kitapları bazen unutuyoruz. Çünkü yıllar geçtikçe ne oluyor? Kitapların sayısı artıyor. 50, 60, 70, 100. Ondan sonra daha da inşallah artacak. Bu arada ben tabii kendi o anki ruh halime göre, o hafta yaşadıklarım, duygularım, düşüncelerime göre bir kitabı önemsiyor, şunu gündeme getirmeliyim diyor olabilirim. Ama hafızayı beşer nisyanla malul bazen mükerrer de olabilir. Yani geçtiğimiz yıllardaki radyoculuk tecrübelerimden bunları da yaşadım. Fakat şunu iyi biliniz, bir eseri mesela tekrar gündeme getirsem bile asla Allah'ın izniyle aynısı olmuyor. Yani anlatımlarım birebir tıpatıp olmuyor. Farklı oluyor. Yani çünkü tecelli farklı, o anki ruh haliniz farklı, düşünce sisteminiz farklı, yaşadıklarınız farklı, etkilenimler farklı, zamanı ruhu farklı, ihtiyaç farklı, farklı oğlu farklı. O bakımdan mükerrer gibi düşünmemek lazım. Çünkü bir liste oluşturmaya başlayacağız. O tekrarı engellemek açısından. Ama velev ki tekrar olsa bile tekrar olmayacak, onu da ifade ediyoruz. Evet, Fransa'da öğrenciliğim zamanında Fransız bir arkadaşımla beraber, diyor Ali Fuat Başgil, bir yaz tatili geçirmek üzere yer ararken Alplerin İzer Nehri eteklerindeki onu çam ormanları içine gömülmüş Revel adlı bir köye düştük, diyor. Burası 600 metre kadar yükseklikte, gayet sakin, kenar bir yerdi. Pek hoşlandık ve bir pansiyon aradık. Kalacak yer tabii. Ondan sonra oradaki bir zattan, işte o köyün papazının evini bize gösterdi. Zatla muhatap olduk. Kapıyı çaldık. Boynu hamaili, efendim şişmanca, yaşlı bir kadın kapıyı açarak ne istediğimizi sordu, diyor. Biz de talebeyiz, öğrenciyiz. Paris'ten geliyoruz, bir müddet pansiyonda kalmak istiyoruz dedik. Memnuniyetle cevabını vermiş o hanımefendi. Fakat beni hemen bir düşünce aldı. Kalacağımız yerin yanı başımızdaki kiliseye ait bir vakıf, bir bina olmasından başka ev sahiplerimizin de kilisede vazifeli insanlar olduğunu bir an göz önüne getirdim. Yani kilisenin vakıf arazisiymiş, oradaki insanlar da kilisede görev yapan insanlarmış. Dolayısıyla pansiyon olarak kalacakları yerin kiliseye ait olması, görevlilerin de kilise görevlisi olması hocayı düşündürmüş. Bu yaşadığı bir hatıra. Başında gülüp sonunda ağlamaktansa hiç başlamamak hayırlıdır. Çok güzel bir prensip. Başında gülüyorsun, sonunda ağlıyorsun. O yüzden hiç başlama. En iyisi başlama. Ondan sonra hiç başlamamak hayırlıdır diyerek kendimin bir Müslüman olduğunu söyledim. Ondan sonra ya ben Müslüman bir insanım, Türkiye'den geliyorum diye ifade ettim, diyor hoca. Hayatını Alplerin bu tenha köşesinde geçirmiş olan koyu Katolik kadıncağız bu sözüm üzerine durakladı ve ilave etti. O halde kardeşimle konuşmam lazım, dedi. Biraz sonra siyah cübbeli ve ak saçlı gürbüz 60'lık bir papaz bize doğru geldi ve Müslüman Türkiye'den gelen hanginiz diye sordu. Kendimi takdim ettim. İyi ya ki, iyi ya. Madem ki Müslümansınız, o halde dinlisiniz. Bir dininiz var. Mesele yok, demiş. Bizim bu devirde düşmanımız hangi milletten olursa olsun dinliler değil, dinsizlerdir, demiş papaz. Bakınız çok enteresan. Ne güzel demiş ya, dinin var. Bak, dinli bir insansın. Bizim düşmanımız, ortak düşmanımız dinliler değil, dinsizlerdir diye ifade etmiş. Şimdi ben bunu naçizane başka programlarımda da birkaç kez vurguladım. Efendim, ortak düşmanın dinsizlik, ateizm tehlikesi olduğunu bu çağda görmemiz lazım. Çok ciddi bir şekilde üzerimize geliyor, daha da gelecek. Müslümanların ve diğer din ehlinin dinlerini kötü temsil etmesi, haklarını verememeleri, teorik anlamda, pratik anlamda temsil yeteneklerinin zayıf olması bu insanların duygularını, nefislerini ve iddialarını güçlendiriyor. İnsan nefsi zaten inkar etmek için bahaneler arıyor ve bolca malzeme sunuluyor. Yani burada tabii görünür alana çıkan dindarların, görünür sahaya çıkan ticarette, ilimde, fikirde, sanatta, siyasette ki bilhassa siyasette kötü örnekliklerinin de insanların o rekabetçi duygularını tetiklemesinin çok büyük etkisi olduğunu söylememiz lazım. Evet, bizim ortak tehlikemiz dinsizliktir. Öyleyse buyurun misafirimiz olun, demişler. Ben nasıl geniş görüşlü bir insan karşısında bulunduğumu anladım, diyor hoca. Teşekkür ederek pansiyona yerleştik ve sonra öğrendik ki bu olgun ve insan adam, insan uzun seneler kolejlerde hocalık etmiş, kalan ömrünü geçirmek üzere de Alplerin bu sessiz köşesine sığınmış. Pansiyonda bizden başka 10 kadar Fransız öğrenci daha vardı. Ondan sonra Monsieur Girard bunlardan bir gruba Latince dersi veriyordu. Gruba biz de katıldık, diyor hoca. Bakın hemen fırsatı değerlendiriyor. Gelişimci insan böyledir sevgili dostlar. Fırsatı değerlendirir. Hemen şartlara adapte olur. Uyumlu, olumlu anlamda söylüyorum ve ne yapmış? Bakın o Latince dersi var. Hemen gruba katılıyorlar. Ya ben şöyle kenardan durayım, gezeyim, dolaşayım, keyfime bakayım, yatayım. Ondan sonra zevk için burada dolanıp durayım, dönüp efendim dolaşayım, durayım filan. Böyle bir şey yok. Ondan sonra gruba biz de katıldık. Hem dinleniyor ve hem de eğleniyor, hem de öğreniyorduk. Ondan sonra hoca bilhassa akşamları fikri bir ziyafet sofrası kuruyor ve bizi etrafında topluyordu. Onu küçük büyük hepimiz zevkle ve can kulağıyla dinliyorduk. Ne tatlı günlerdi o günler diyor. Zaman olur ki hayali cihan değer. Değil mi? O hayal insanı alıp götürür. Sözü uzatmayayım diyor hoca giriş kısmında. Bugün mutat konuşmalar esnasında efendim bir gün bize bir kitap tavsiye etti diyor. Yani o akşam üzeri yapılan her zamanki konuşmalar esnasında Monsieur Girard bir kitap tavsiye ediyor ve mutlaka okumamızı söyledi diyor. Ondan sonra meşhur terbiye ve ahlakçı Jules Payot'un İrade Terbiyesi adlı kitabı. Evet, İrade Terbiyesi adlı kitabı. Ondan sonra bu kitabı mutlaka okumalısınız demiş. Ki efendim bendeniz de yıllardır şahsiyet terbiyesi ve irade terbiyesi meselesini gündeme getiriyorum. Bu çizgiyi devam ettirmeye gayret ediyorum. Günümüzde nefis terbiyesinin şahsiyet terbiyesi ve irade terbiyesi esası üzerine kurulması gerektiğini ifade ediyorum. Ve bunu tabii psikolojinin de imkanlarıyla harmanlayarak biraz da popülerleştirerek çünkü maalesef insanlar katı gıda alamıyorlar. Yani sağlam gıdaları alamıyorlar. Biraz böyle onlara daha yumuşatarak, daha ezerek vermek icap ediyor. Böyle bir durum, böyle bir zamanla karşılık karşıyayız. İnsanlar günümüzde öğrenmek istemiyorlar efendim. Öğrenmek istemiyorlar insanlar. Eğlenmek istiyorlar. Dolayısıyla öğrenmeyi eğlenceye dönüştürmeden biraz böyle nükteyle karışık sunmak icap ediyor. Ama dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Öbür türlü sadece bir eğlence malzemesi olmanız ihtimali de kuvvetlidir. Evet, şimdi ertesi gün hemen şehre indim, kitabı aldım. Efendim, köyün koyu yeşil ağaçlıklarına daldım. İhtiyar bir meşenin dibine oturarak irade terbiyesini okumaya koyuldum. O da güzeldir. Bir ağaca yaslanarak o ağacın efendim mazisinde, o mazinin sana sunduğu güç ve kuvvetle bir eseri okumak ne güzeldi. Bunlar hep nostalji gibi kaldı. Şimdi o ağaca otursak bile ağacın farkında değiliz. Ondan sonra cep telefonumuzun ekranındaki belki ağaç manzaralarına bakmayı daha çok tercih ediyoruz. Ne büyük vehamet. Okudukça içimde tahassür ve nedametle karışık, yani hüsran duyguları, pişmanlık duygularıyla karışık, belirsiz bir acı duymaya başladım. Kendi kendime ah bu kitap 18-20 yaşlarındayken elime geçmeliydi diyor ve geciktiğim için üzülüyordum. Bu duygu vardır. Yani neredeydiniz, bunu niye daha önce duymadım, bu kitabı niye daha önce okumadım, şu söze daha önce niye muhatap olmadım, şu tecrübeyi niye daha önce edinmedim, bu duygu insana gelir. Okumalarım bir iki gün sürdü. Kitabı bitirince Monsieur Girard'a teşekkür ettim. Memnun oldu ve bana vakit buldukça şu eserleri de okumamı tavsiye etti. Fikri çalışma ve irade, öğrenme sanatı, fikri çalışma, fikri çalışmayı düzenleme, düşünce çalışmalarını düzenleme. Ben de bu eserlere şunları ilave ettim diyor. Mutluluğu elde etme, mesela Alen diye bir düşünür vardır, Şarti Alen. Onun mutluluğu elde etme sanatı diye güzel bir kitabı vardır efendim. Vaktiyle bizler de tercümesine vesile olmuş idik. Bir yayın evi bünyesinde tavsiye ederim. Evet, mutluluğun felsefesi, mutluluk ilmi, irade vasıtasıyla başarı, irade aracılığıyla, yani irade ve başarı arasındaki ilişki, karakter, mizaç, kişilik, ve okul ve karakter gibi eserleri de ilave etmiş hoca. Ne güzel, bakın 1'e 5 katmış. Şimdi bazılarına 1 söylersin 5 anlar. Bazılarına 15 söylersin 1 bile anlamaz. İşte bu insan farkıdır. Bu iki insanın muhatabiyet farkıdır. Bu iki insan tipini birbirinden iyi ayırt etmek lazımdır. Bunlar efendim bilhassa özellikle gençleri aydınlatmak ve irşad için, uyarmak için, geliştirmek için yazılmış ilmi eserlerdi diyor. Fırsat buldukça bu eserleri ve hatta bazılarını tekrar tekrar okudum. Bir de o vardır efendim. Gelişim insanı kendi dünyasına ufuk tutmuş eserleri tekrar güncellemek ister. Bir daha dönüp okur. Yani şahsen bendenizin de öyle tekrar tekrar okuduğum eserler vardır. Bunlardan biri de bu elimde tuttuğumuz eserdir. Yani belki 3-4 defa tekrar tekrar okumuşumdur. Neden? Çünkü yeni aldıklarınızla beraber baktığınızda yeni şeyler görüyorsunuz. O eski haliniz gitmiş, eski libas gitmiş, yeni libas gelmiş. Yeni libasın cebinde de yeni şeyler var. Fener var mesela. Onunla baktığında ışığıyla başka şeyler görüyorsun gibi. Evet, ondan sonra ve bu zatı daima hayırla andım diyor. Fakat dikkat et ey okuyucum diyor hoca. Öğrendiklerimle uygulamaları yaptım, amel ettim ve uygulamayı da hala ettirmeye devam ediyorum diyemem. Tam tersini anlayacaktınız değil mi? Öğrendiklerimle amel ettim ve ediyorum diyemem maalesef diyor. Çünkü ondan sonra ilim ameli yani davranışı, uygulamayı tamamen gerektirmeyebiliyor. Her öğrendiğinizi %100 uygulayabilirsiniz diye bir şey söz konusu değil aziz dostlar. Çünkü bilginin artışıyla uygulamanın, tatbikatın sahaya konuşu aynı matematik kurallarıyla işlemiyor. Daha evvel arz ettim. Öğrenme mesela astronomik artarken değil mi? 2, 4, 8, 16, 32, 64 diye giderken efendim uygulama 1, 2, 3, 4 diye gider. Dolayısıyla her öğrendiğini hemen uygulamak, tatbikat sahasına koymak diye bir şey söz konusu değildir. İnsan mesela sigara ve içkinin ve hatta internet bağımlılığının sağlık için ne kadar zararlı şeyler olduğunu bilir ve bilgisi de efendim bilgisiyle amel edip yani bunu sahaya uygulamaya koyup bu bağımlılıktan kolayca vazgeçemez. Biliyor ama vazgeçemiyor. Çoğu insanda vardır. Niye? Çünkü bilmek doğrudan doğruya uygulama cinsinden değildir. Ama bilmek uygulamanın çok önemli yollarından biridir. Yani uygulamaya bir şeyi koyabilmek için mutlaka bilmeye ihtiyaç var. Ama bildim mutlaka o bağımlılığımdan, alışkanlığımdan kurtulacağım diye de bir matematik kesinlik yok efendim. Yani bu ince çizgi bilmemiz lazım. Zira ilmin, bilginin kaynağı zeka, uygulamanın, pratiğinki ise iradedir. Ha. Öğrendiği zekanla öğrendiklerini iradenle uygulayacaksın. İşte formül. Zekanla öğrendiklerini iradenle, irade terbiyesiyle birleştirip uyguladığın zaman işte ideal ortaya çıkıyor. Çok güzel bir ayrım. Zira ilmin kaynağı zeka, bilginin, uygulamanın pratiğinki ise iradedir. İrade terbiyesinin hakkıyla ürün verebilmesi için ona erken başlamak lazımdır. Aziz dostlar, çocuklarımızı iradeli olmaya alıştırmak lazımdır. O yüzden her istediği her an şıppadanak verilen bir çocuk iradesiz olacak ve şımarık olacaktır. İradesiz şımarık bir insan efendim can sıkıntısına mağlup olmuş, efendim her şeyin kendisine her an amade olmasını isteyen, zorluklara tahammül edemeyen, mukavemeti yani direnci düşük bir insan olacaktır ki bu insan tipiyle çokça karşılaşıyoruz. Gak deyince et, guk deyince su. Yediği önünde, yemediği ardında tatlı su balığı her istediği her an yapılıyor. 40 tane isteğini yapıyorsunuz. Bir tanesini yapmadığınızda dünyanın en berbat anne babası muamelesi görüyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra iri iri laflara muhatap oluyorsunuz. Böyle kaya gibi kafanıza gelen. Ne oldu? Her istediğini yaptık. Ay çocuk komplekse girer. Ay çocuğun psikolojisi bozulur. Ay aman şöyle olur. Akranlarından geri kalır. Aman canım olur mu filan. Hangi çağdayız değil mi? Bu janjanlı laflarla, civcivli laflarla efendim mazeretler de oluşturuyoruz. Bahaneler de oluşturuyoruz. Ama sonuç hüsran. Sonuç ortaya çıkan bir istek kumkuması. İsteklerinin fırtınası bir türlü dinmeyen bir dağ başı. Evet. Zira Bilginin kaynağı zeka, amelinki ise iradedir. İrade terbiyesinin hakkıyla ürün verebilmesi için ona erken başlamak lazımdır. Efendim, alışkanlıklar kökleştikten, alışkanlıklar iyice kök saldıktan ve huylar iyice yerleştikten sonra bu terbiye gayet güçleşir, irade terbiyesi, ve ürün vermek için Eyüp sabrı lazımdır aleyhisselam. Ya ürün almak için Eyüp sabrı istiyor, yani kökleşme olduktan sonra. Bir tane basit bir alışkanlığı ortadan kaldıramaz. Niye kökleşmiş? Tekrar iyice böyle çınar ağacının kökleri gibi 50 metre, 100 metre ötelere gidiyor ve derinlere iniyor. Sadece şununla teselli buluyorum ki, diyor Ali Fuat Başgil, bugünkü eserimiz olan Gençlerle Baş Başa kitabında bu klasik efendim ve hala terbiye ediciliğini sürdüren bu güzel eserinde, şununla teselli buluyorum ki öğrendiklerime kendi şahsi bilgim ve tecrübelerimi de katarak gençlere daima öğretmeye çalıştım. Ne kadar güzel. Bütün hayatımda imrenip de kendimle tamamıyla gerçekleştiremediğim iyi huylarla onları bezenmiş görmeyi hep arzu ettim. Yani bende olmuyorsa bari onlarda olsun diye uğraştım. Çünkü bende olmaması onlarda da olmayacağı anlamına gelmez. Bazı insanların da yanılgısı budur. Yani bende yoksa o zaman niye öğretiyorum? Olur mu canım? Sana şifa olmayan bir şey başkasına şifa olur. Sende gerçekleşmeyen, senin toprağında bitmeyen bir bitki ve tohum başkasının toprağında gürbüz ve gümrah yetişir. Böyle bir anlayış olabilir mi? Efendim, niçin uygulamadıklarınızı anlatırsınız? Ya ben uygulamadıklarımı anlatıyorum çünkü anlatımım da bir ameldir. Anlatımım da benim amelimin bir cüzüdür, bir parçasıdır. O da ameli salih cümlesine geçebilir ve benim için şifa olmayan bir başkasına şifa olabilir. Benim derdim büyüktür. Onun derdi ise küçüktür. Onun başı ağrıyor, bende çok daha derin illet var. Yani bu kıyas yanlıştır efendim. Bu kıyastan dolayı çoğu insan ümitsizliğe kapılır. Böyle bir lüzumsuz %100 mükemmeliyet duygusuna kendisini suni bir şekilde, sahte bir şekilde kaptırır. Yani %100 olup biteceksin. Efendim, mürşidi kamil olacaksın, ondan sonra söyleyeceksin. Öyle bir şey yok. O mürşidi kamiller de mürşid olana kadar ve kemale erene kadar kim bilir ne yollardan geçtiler, ne hatalar yaptılar, ne hatalarından döndüler, neleri söyleyip neleri yapamadılar. Sonra söyleye söyleye o dua yerine geçti, yapar oldular. Başkalarına söylerken kendilerine söylediler ve o söylemelerini yapmak için söylediler gibi yani. Dolayısıyla bu yanlış kıyastan ve fasit daireden kurtulmamız lazımdır. Bilhassa irşat sahasında olanların bu psikolojiyi iyi tahlil etmesi gerekir. İrşat sahasında, yani insanları uyanma, uyarma ve uyandırma sahasında çalışan çok yetenekli insan gördüm ki bu duygudan dolayı kendilerini garip bir ümitsizliğe ve melankoliye kaptırmışlar ve o parlak insanlar sönmüşler, yeteneklerini harap etmişler. Bunu çokça görmüşümdür, şahit olmuşumdur. Sizlerle de paylaşıyorum. Evet, bütün hayatımda imrenip de kendimde tamamıyla tahakkuk ettiremediğim, gerçekleştiremediğim iyi huylarla onları bezenmiş görmeyi hep arzu ettim. Ve bu yolda bir şeyler yazayım dedim. Fakat bu arzumu bir türlü fiiliyata çıkaramadım. Yani bir türlü istediğimi yapamadım, tatbikat sahasına koyamadım diyor. Meslekten terbiyeci ve moralist olmayan, yani moral deyince aklımıza ahlaki değerler, etik değerler de gelmelidir efendim. Meslekten terbiye, yani insan şahsiyetinin terbiyesiyle uğraşmaya, mesleği bu olmayan, ahlak üzerine çalışmayan biri için bu mevzularda bir esercik yazmak, ortaya koymak kolay değil. Yani hakikaten sahaya vukufiyet de çok önemli. Ama illa o sahanın içinde olacaksınız diye de bir şey yok. Bakın, efendim, meslekten psikolog olan, pedagog olan, sosyolog olan birçok insan vardır ki yazdıklarıyla Ali Fuat Hoca kadar muvaffak olamamıştır, başarılı olamamıştır. Niye? Bazen çünkü dışarıdan bir bakış çok daha kuş bakışı, çok daha sade, çok daha samimi, çok daha derin olabilir. Teknik detaylardan arınmış olabilir. Bazen teknik öne geçer ve o teknik ne yapar? Birçok şeyin doğrudan tesir etmesine engel olur efendim. Yani böyle durumlar da var. Burada da iki kere iki dört eder kuralı işlemiyor. Onu da söyleyelim. Hatta biraz da uzmanlık sınırını aşmaktır diye düşündüm diyor. Bununla beraber Türkçe'de çalışma rehberi olacak yeni bir eser de olmadığı için, o döneme kadar yazılmamış düşünün. Türkçe'de böyle bir eser yok. Gençlere çalışmada kılavuzluk edecek, gençleri yönlendirecek, onlara bazı temel prensipleri hatırlatacak, irade terbiyesi, çalışmanın esasları, başarının temelleri, bunlardan ilgili bir eser yok. Yıl ne zaman? 1950'ler. Şimdi işte düşünün, yani bir toplumun filozofisi yoksa, bir toplumun tefekkürü yoksa, bir toplumun ilim ve irfan derinliği yoksa ve bunlar değişik katmanlarda yazılıp, çizilip ortaya konmamışsa ya da görselleştirilip, o toplumdan siz ne bekleyeceksiniz? Yani bizim Fransız dediğimiz adamlar onlarca, yüzlerce eser koymuş o sahada o zamana kadar. Bizde ise Türkçe'de kitap yok. İşte hoca söylüyor, 1949'da bu eseri yazmış efendim, o ya o yıllarda. Ondan sonra eser yok diyor o zamana kadar. Bu vahimdir. Bakınız, tekrar ve tekrar söylüyorum. Sadece konuşmayla, sadece konuşanlarla bu iş olmaz. Düşünenlere ihtiyaç vardır. Düşünenlerin ödüllendirilmesine ihtiyaç vardır. Maddi imkanların bu yönde yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. Derin düşünen, çokça derin düşünen insanlara ihtiyaç vardır. Bu olmazsa vaizlerle, hatiplerle bu iş gitmez. Konuşmalarla gitmez. Bugün maalesef konuşma devrinde yaşıyoruz. Düşünme devrinde yaşamıyoruz. Konuşanların birçoğu düşünmekten aciz. Aldıklarını oradan buradan paketleyip, ambalajlayıp sunuyorlar. Ve bunu sulandırarak sunuyorlar. Ama maalesef işte o zaman derinlikten mahrum olan bir nehir, yani kaynağından mahrum olan bir nehir kurumaya mahkum. Sağda solda öylece kalmaya mahkum. Bataklığa dönüşmeye mahkum. Evet, devir konuşanlar devri. Devir tefekkür edenler, düşünenler ve bunu derinlikli bir şekilde toplumu besleyen menbaalar gibi sunanların devri değil. Bizim aklımız, kafamız da bunları ödüllendirme yönünde işlemiyor. Hep böyle popülere yönelik çalışıyoruz. Instagram'da bilmem beni takip eden kişi sayısını nasıl artırabilirim? Yani Facebook'ta şu kadar tıkladılar, bu kadar beğendiler. Bunları nasıl artırırım? Nasıl flash bilmem alıntılar yaparım? O alıntıyı ortaya çıkaracak tefekkür nerede? Yok. Derinlikli işlere meyletmiyoruz. Popüleri, yani bugünkü hakim olan zihin bu. İşlevsel zihin. İşlevsel zihin, ondan sonra her şeyi, bunlar hakim oluyorlar, işlevsel zihne sahip olan insanlar. Kritik mevkilere geliyorlar. Birilerini bir yerlerde konumlandırırken, değerlendirirken de ancak işlevselliğine göre. Mesela televizyonda adam yönetici oldu. O televizyonda yönetici ise diyelim, ancak o işlevsel, pratik, popüler olanı orada istihdam ediyor. Derinlikli olana ödül vermiyor. Çünkü niye? Kitle bunu istemez diyor. Kitleye göre her şeyi belirliyor. Yegane ölçü kafasında kitle. Ya değer? Ya değer? Değer yok. Kitle memnun. Kitleye verdin şurubu, şerbeti. Ama o şifa değil, hastalık. Evet, çok örnekleri var. Yani bunu uzun uzun konuşabiliriz ama bugünün hastalığı budur. Evet, bu husustaki ihtiyacı gördüm diyor. Gençliğin bu anlamda bir el kitabına, bir kılavuz kitaba ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ve nihayet 1943-44 ders yılının kışında bir fırsat düştü. Eminönü Halk Evi İdaresi benden bir konferans vermemi istedi. Gençliğe öğütlerin başlıklı bir konferans verdim diyor. Ondan sonra alaka, ilgi uyandırdı fazlasıyla. Dinleyicilerden birçoğu gerek şahsen ve gerek yazıyla benden bu konferansı yayınlamamı istediler. Konferans bu esercikte, bu küçük eserde ana fikirlerden bir kısmını özet halinde ihtiva ediyordu, sunuyordu. Bunu biraz daha genişleterek ondan sonra gazetede diyor neşrettim, yayınladım. Aradan bir iki sene geçti. 1947 senesinde Üsküdar Halk Evi İdaresi. Bakın halk evleri o zaman ne kadar etkin çalışıyor aziz dostlar. Ne kadar etkin, o faal. Bir konferans istedi. Terbiyenin karakter üzerindeki etkisi başlığı altında. Evvelkini tamamlayarak daha da geliştirecek şekilde orada da bir konferans verdim. Ve bunu da diyor bir başka gazetede yayınladım. Ondan sonra böylece ne yapmış? Kitabın aslında ana malzemesini, ana unsurunu açığa çıkarmış hoca. Yani kitap şekillenmiş. Ondan malzeme toplanmıştı diyor. Bunu biraz daha çoğalttım. Onu zenginleştirdim ve şu esercik böylece vücuda geldi, doğu verdi diyor. İtiraf edeyim ki yukarıdaki sıraladığım eserler gibi bir uzmanlık eseri değildir. Yani amatör bir ruhla diyor yazılmıştır. Ama bu amatörlüğünün, bu samimiyetinin inşallah tesiri olacaktır. Sadece fikri çalışma atölyesinin genç ve tecrübesiz çırakları için faydalı olabilecek bir rehberdir. Ha, bu kitaba nasıl bakacağız sevgili gençler? Gençliğe önem verenler, genç kalanlar ve gençlik ayarında yaşayanlar. Fikri çalışma atölyesinin çırakları için elzemdir. Senin bir fikrin yoksa, çalışma gayretin yoksa, bir şeyi ortaya koyma gayresinde değilsen, sadece yiyeyim, içeyim, çalışayım, tüketeyim, ondan sonra sürekli nesnelerimi yenileyim filan mantığındaysan, senin için burada bir şey yok. Yani bu çarşıda sana ait bir meta yok efendi. Bu çarşıdaki meta ağır metadır, hakiki metadır. O yüzden fikri çalışma atölyesinin çırağıysan buna talip olman lazımdır. Veyahut böyle bir talebi yeni baştan kendinde oluşturman lazımdır. Evet, okuyucum diyor, ben de dinleyicim diyorum. Biliyor musun ki bunlar bedeni işte çalışan çıraklardan daha güç ve geri durumdadır. Yani fikri çalışma atölyesinin çırakları maalesef daha geri durumdalar teknikler açısından. Düşün ki sanat, yani zanaat öğrenen, sanayiye giden, bir iş meslek erbabı olan bir çocuk bir usta yanında ve onun daima gözü altında çalışır. Gözetimin de altındadır. Öğrenmiş ve yetişmiş bir adamın nasıl çalışıp iş gördüğünü, el maharetiyle, kol kuvvetinin, zeka ve irade emrinde nasıl birleşip iş başardıklarını gözleriyle görür. Çocuğun böyle bir imkanı var zanaate gidenin. Efendim, iş çıkarmanın ve verimli çalışıp başarılı olmanın zevkini tadar. Ustasından çalışmanın yöntemlerini, güçlüklerini yenmenin, güçlüklerin üstesinden gelmenin kolaylığını öğrenir. Hatta genç yaşın icabı olarak geçirdiği efendim manevi bunalım anlarında ustayı daima yanı başında manevi bir kuvvet ve destek olarak bulur. Yani eski çıraklık kültürü böyleydi. Fakat maalesef biliyorsunuz burada usta çırak geleneğini de kaybettik. Oradaki bazı bozuklukları da tevarüs ettik, miras aldık. Yani ustanın çırağını halayık ve köle gibi kullanması, ezmesi, mahvetmesi. Yani müşfik bir, şefkatli bir aktarıcı olması gerekirken ustanın maalesef bedevileşmesi, kabalaşması, hoyratlaşması, eziyet etmesi, kendi ezilmişliğini o çocuktan, zanaate yapışan çıraktan telafi etmesi gibi çok anormallikler de var. Usta-çırak ilişkisindeki o geleneksel ilişkiyi, aktarım yapısını kaybetmiş durumdayız. Bu da büyük bir kayıptır. Bunu her alanda kaybettik. Yani düşüncede de mesela usta-çırak ilişkisi vardır. Şiirde, edebiyatta, sanatta bunlar insanları besler ve bir terbiye aktarır. Bir edep, erkan aktarır. Ondan şair olacak genç bir usta-çırak ilişkisine muhatap olduğunda efendim o şiirinin vezni kadar kendi mevzuniyeti, kendi davranışlarının ve insanlığının da dengelerini aslında alır idi. Efendim, usul böyleydi fakat her şey harap, ne derler, bağ harap, bostan harap, ondan sonra baharistan harap ve bülbül perişan. Bülbül hamuş, havstehi elaman diyor ya şair, aynı o vaziyet şu anda caridir efendim, geçerlidir. Evet, fikri çalışmanın çırakları ise bu faydalardan ve böyle bir manevi destekten mahrumdur. Ta o zamandan bunu söylüyor. Bugün de daha fazlası var. Ondan sonra bir fikri çalışmaya talip olanlar çok az. Akademisyen olmayı, bir üniversiteye girip de bir an önce para kazanayım falan diye yaklaşan, yani bilgiye teknik anlamda bir iş olarak yaklaşanlar, tamam çoğunlukta olabilir, var. Birçok akademisyen var. Ama fikri tefekküre sırf varoluş meselesi olarak, bir mevcudiyet meselesi olarak, yüreğini koyarak, varlığını koyarak, hayatı bütün yönleriyle kökünden sorgulayarak yaklaşan insan çok, çok az. Çok. Bir elin parmaklarını bulur mu bilmem. Bendeniz'in gözlemi bu. Bunlar zanaatte usta yerini tutması lazım gelen, hocalarıyla omuz omuza beraber çalışmazlar fikri atölye çalışanları, fikri çalışma çocukları, çırakları. Hocanın nasıl çalıştığını görmezler bile. Hoca ile yalnız yoklamalarda ve nihayet sınav masasında baş başa kalırlar. Yani hadi okul bazında düşündüğünüzde. Ve o zaman hocaları sorduğu şeylere cevap alamayınca onlara sadece çalışmamışsın yahut öğrenmemişsin der ve geçer. Fakat nasıl çalışmak lazım yani nasıl çalışılır ondan sonra ve öğrenmenin yönteminin ne olduğunu bu tecrübesiz fikri çıraklar, fikir atölyesinin çırakları kendileri düşünüp keşfetmeye ve muhtaç oldukları manevi desteği kendilerinde arayıp bulmaya mecburdurlar. Böyle bir mahrumiyet onlar için söz konusudur. Ne yapacaklar? Bulamazlarsa yanar giderler. Yani zorlanırlar, kahrederler, patinaj yaparlar, habire döner döner aynı noktaya gelirler, bir türlü kavrayamazlar, bütün an niye usul bilmiyorlar? Yani usul olmadan vusul olmaz derler ya eskiler. O doğrudur. Çok doğrudur. Yönteminize göre yol alırsınız, bir noktaya varırsınız ya da varamazsınız. Evet. Bu yüzden heder olan gençlerin sayısını Allah bilir. Gençlerimizin birçoğunun usanıp bezmesinin, cesaretinin kırılıp ruhi perişanlığa düşmesinin sebeplerinden biri de belki başlıcası budur. Yani bir taraftan çalışıp öğrenmenin yolunu ve usulünü bilmemek, diğer taraftan manevi destekten mahrum olmak. İşte tam bir mahrumiyet. Çöl varsa budur. Susuzluk varsa budur. Yangın varsa budur aziz dostlar. Her taraftan mahrumsunuz. Hem usul bilmiyorsunuz hem manevi desteğiniz yok. Yani ne yapsın insan? Neyle muhatap olsun? Ne söylesin ne etsin? Çünkü insanın kıymet ve kuvveti bilgisinin genişliğinde olmaktan çok benliğine sahip ve iradesine hakim olabilmesindedir. Kendini tutan insan. Kendini salan ve bırakan insan değil. Kendini tutan insan. İradesine sahip olan insan. Efendim bastırma bırak, bilinçaltına atma, işte dürtülerini çok baskılama, içindeki çocuğu şımart falan gibi bu popüler psikoloji hurafeleri dolayısıyla insanların birçoğu zıvanadan çıkmıştır. Bu zıvanadan çıkmayı da böyle serbestlik, hürriyet, ondan sonra ne bileyim ben özgüven falan gibi pazarlamışlardır, pazarlamaya devam etmektedirler. Mutlu insan kendini iradesiyle terbiye edebilen insan ve benliğine hakim olabilen, dürtülerini yönlendirebilen insandır. Evet. Ve bu iyi huylarda ve ruhi terbiyesindedir. Ruh terbiyesi diyor Sait Havva'nın. Çok güzel bir eseri vardır. Bulursanız okuyunuz efendim. Sait Havva biliyorsunuz İhvan hareketinin fikir babalarından, alimlerinden biridir. Böyle biraz kalınca bir eserdir ama çok güzel bir eserdir. Okunması lazım. İrade ve ruh terbiyesi ise ayrı bir iştir. Bu ders ve kitap okuyup ezberlemekle elde edilmez. Orada başarıyla elde edilmez. İnsan olma sanatı kitap okumakla, ders geçmekle, matematik öğrenmekle, fizikle, kimyayla, biyolojiyle olmaz. Efendim, hayat bilgisi başka bir şeydir. İnsan bilgisi başka bir şeydir. Evet, bu eserin diyor amacı budur. Buna hizmet etmek üzere de kurgulanmıştır diyor. Ben de bunu geniş geniş izah ettim. Son bir cümlem olsun. Yani başarı çılgınlığını da hoca eleştiriyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Başarılı olmak, mutlu olmak değildir. Efendim benim kariyerli, başarılı ve mutsuz diye bir makalem vardır. Bulanlar olursa lütfen bir baksınlar naçizane. Aynısını söylüyor hoca. İnsan başarılı olur. Toplum içinde özlediği yerin daha üstününü bile alır da mutlu olamayabilir. Mutluluk sanatı başka bir sanattır yani. O insan olma sanatıyla bağlantılı, irtibatlıdır. Servetin, iktidar ve şöhretin son haddine varmış nice insan vardır ki içi daima mutluluk dünyasının hasretiyle yanıp tutuşur. Dolayısıyla başarıya odaklı, rakama odaklı kültüre de dikkat etmek lazımdır. Ondan sonra başarıyorsan mutlusun filan gibi saçmalıkları da lütfen bir kenara bırakmak lazımdır. Yani mutluluk başarmaktır, başarmak mutluluktur. Böyle bir şey yok. Böyle bir matematik, böyle bir formül yok. İnsanlara bunları şartlandırırsanız insanlar çok daha yoğun yıkımlar yaşayabilirler. Mutluluğun yolu başarının yolundan hepten ayrı da değildir. İfrat ve tefrite savrulmayalım. Yani bir şeyler başarabilmenin de insana verdiği hazlar vardır. Ama başarı eşittir mutluluk formülü yanlıştır. Evet. Saadet ülkesi, mutluluk ülkesi, başarı diyarının biraz daha ilerisindedir. Evet. Başarı diyarından biraz daha gitmeniz lazım mutluluğa erişebilmeniz için. Öyle diyor. Ben de şahsen aynı şeyleri gururla tekrar ediyorum ve söylüyorum. Aynı düşünceye sahip olduğumu ifade ediyorum. Aziz dostlarım, kıymetli dinleyenler, efendim kitabımızın ana gövdesine, asıl kısmına bir sonraki programımızda inşallah başlangıç yapacağız. İçeriğin derinliklerinde dolaşacağız. Ama şimdi çok geniş bir çerçeve ve başlangıç takdim ettim. Hocanın bizzat ön sözüyle, Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa kitabının ön sözüyle sizlere bugün hitap etmeye gayret ettim. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.